أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Müsned-i Şihab 614. hadis. La ibadete kettefekkür. Tefekkür yani derin düşünme gibi bir ibadet yoktur. İnsanların kendi kendilerine, hani tabir yerindeyse yattığı yerden düşünceleri, düşünmeleri anlatılmaz herhalde bu hadiste. Yani verilen bilgiler doğrultusunda yapıp ettikleri, yapacakları ve edeceklerini düşünmek anlatılır. Tefekkür, insana Kur'an'ın yüklediği görevlerden biridir. Cenab-ı Hak, kulluğa ilişkin gerçekleri kullarına sunduktan sonra bunu düşünün der. Ya da gerçek müminleri, Müslümanları anlatırken işte onlar mahlukat ve mevcudat adına Allah'ın değişik isim ve sıfatlarının tecelliyatı demek olan evren hakkında, Kur'an hakkında ya da kulluk hakkında düşünmelerini ister. Bu istenen tefekkür gerçekten ibadettir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, gecenin yarısı veya son üçte birinde kalkınca semavat ve arzla ilgili ayetleri okur, üzerinde tefekkür ederdi diyebiliyoruz. Kur'an-ı Kerim'de anlatılan bu tefekkürün o konuda Allah'ın verdiği gerçek bilgiler doğrultusunda hayatı yeniden gözden geçirmek şeklinde olduğunu zannediyorum. Ama eğer insanlar tefekkür edecekleri konu hakkında asıl bilgiler bilmiyorlar ve üzerinde düşüneceklerini iddia ediyorlarsa, onların bu yaptıklarına düşünme mi denir, düşünme jimnastiği mi denir bilmem ama tefekkür denmez. Mesela, kimi daha iyi Müslüman olma eğitim programlarında o programa katılan insanlara tefekkür-i mevt görevi verilir. Yani ölümü düşünmesi, ölüm üzerine düşünmesi gerekir o talebe durumunda olan insanın. İşte bu görevi can baş üstüne bilenlerin akşam ezanlarına doğru mezarlığın kapalı kapısından atlayıp içeriye, içeride tefekkür-i mevt ettikleri bir gerçektir ama ben de onlar hakkında düşünesim geliyor. Acaba bu insanlar ölüm adına neler düşünüyorlar? Yani ölüm ortamında Allah'ın bildirdikleri, ölümden sonra Allah'ın bildirdikleri, mezar konusunda Allah'ın bildirdikleri, mezardan sonraki hayat adına Allah'ın bildirdikleri hakkında hiçbir bilgisi olmayan bir insan. Mesela araba ve araba markaları ve motor ve motor aksamı konusunda saatlerce konuşabilecek, briefing verebilecek bir ustanın tefekkürü mevt konusunda ne bir ayet ne bir hadisten haber yoksa bu adam ölümü nasıl düşünür? Yani ya geçmişte ölen birileri vardır, onun yanında bulunmuştur ya da cenaze yıkandığında ya da taziye döneminde vardır hatıraları, hatta kimilerine bunlar da yasaklanmış bir toplum insanı olduğunu bildiğimizden adamın ölüm hakkında düşünme imkanı yoktur ki zaten. Mesela bazen meal oku, hadis oku ama çabuk oku, birden oku. 5 günde değilse 10 günde oku ama 11 günde değil, mutlaka 10 günden az zamanda oku diye ısrar edince, fakat üzerinde düşüne düşüne yani kafa yora yora bekleye bekleye okumasının daha ibadet ve itaat olduğunu zanneden insanlar, hatta belki de böyle hadislerden kaynaklanan bir itirazla diyorlar ki, olur mu? Ben 3 gün 5 günde bitirince ne anlayacağım? Doğru, aslında üzerinde durması ve düşünmesi gerekir fakat sen söyle diyorum muhataba. Yani Kur'an-ı Kerim'de bir ayeti Elem tera keyfe feale rabbuke bi ashabil fil şeklindeki ayeti sen bu ayetle ilgili başka hiçbir bilgi bilmeden, Elem tera'yı tanımadan, ru'yet nedir, ra'i nedir bilmeden, Rabbuke'deki Rabb'ın senin anlamına, Rabb'ın ne olduğunu, hayata hakimiyetini bilmeden, bu ön bilgiyi almadan ya da Allah nasıl yapar, ne yapar, ne yaparsa güzel yapar, dilediğini yapar konusunda bilgilenme ya da öğrenme imkanın olmadan, hatta sonunda ashabı fil nedir, filin ashabı olur mu, peygamberin ashabı vardı kadar bu işe yabancı bir bilgi atmosferinde sen ne kadar düşünsen, yavaş yavaş okusan, bunu bir günde değil bir yılda bitirsen ne kâr edeceksin diyesim geliyor. İşte ondan dolayı Tefekkür önemlidir, ibadetin ta kendisidir tefekkür, ama Allah'ın o konuda verdiği gerçek bilgilerin, yani İslam'ın bize sunduğu vahyin o konuya yansımasını, bizim o konuyla bu anlamda yoğrulmamızı düşünmek, yani o güne kadar neler yaptık, o günden sonra neler yapmamız gerekir, bunu düşünmek gerekecektir. Mesela bu anlamda hac gerçekten tefekkür için önemli bir mekan ve makam ve zaman demektir. Yani insan hacca gidince daha önceki hayatını, o kulluk programının maketi demek olan hac döneminde bir özel düşünecek, kendisi neler yapmış, nasıl yaşamış, sonra bundan sonraki hayatında acaba o nasıl bir programın muhasebesiyle yeni bir program yapacakmış, işte bunları düşünmeli diyoruz. Tekrar ediyorum, la ibadete kettefekkür, tefekkür yani üzerine, vahyin üzerine derin derin düşünme gibi bir ibadet yoktur. 615. La akle kettedbir. Tedbir gibi bir akıllılık yoktur. Yani bir insanın davranışlarında, kararlarında, hareketlerinde ya da vazgeçmesinde, ısrar etmesinde, bir hareket programında akıllı olduğunu nereden anlayacaksınız? Tedbirinden anlayacakmışsınız. Tedbir de tefekkür gibidir. Tedbir de akletmek demektir. Tedbir de üzerinde düşünmektir. Ama tedbir bir de Türkçe'de önceden düşünüp ona göre hareket etme planı kurmak demektir ya, işte bu akıllılığın gereğidir. Yani bir insan o konuda Allah'ın kendisine bildirdiği gerçeklerin nereye konulacağını akledecek, onu tedbir ve tedebbür eyleyecek, üzerinde kafa yoracak, buna göre nasıl hareket etmesi gerektiğine karar verecek ve işte bu onun için akıllılık anlamına gelecektir. Yani bir Müslüman aklını vahyi anlamada kullanacak, bunun üzerine kafa yoracak, tefekkür edecek ve de tedbirler alacak, tedebbür eyleyecek. Yani onun hayat programı olarak neresinin neresinde, hangi ayet, hangi hadise göre nasıl hareket ederse kendisi nereye gidermiş, bunun bilincinde olacak. İşte bu bir akıllılık yoludur. La akle kettedbir. Tedbir gibi bir akıllık yoktur. 616. La faqate li abdin yakra'ul Kur'ane ve la gina lehu ba'de. Kur'an'ı okuyup haberdar olan bir kul fakirleşmez. Zaten ondan başka bir zenginlik de yoktur. Kur'an okuyacak, haberdar olacak. Kur'an nedir bilecek, anlayacak, onunla hayat bilgisine erişecek. Yani Kur'an ona hayatı tanıtacak. Mal nedir, mülk nedir, ihtiyaç nedir, eşya nedir, değer nedir, bunları bilecek. İnsan nedir, insanın ihtiyaçları nedir, bugün nedir, yarın nedir. Yani hayatında kendisini mala mülke muhtaç kılan şeylerin hayatında ne kadar değeri vardır, ne kadar ağırlığı olmalıdır. Bütün bunları anlayacak. Bütün bunları öğrenecek, öğretecek, yani kendisine mal edecek, ondan sonra bu adam fakir olacak, öyle mi? Yani adam biraz halk tabir olacak ama söyleyin, deldiği boğazı aç bırakır mıydı? Olmaz değil mi öyle şey? Yani Allah ana rahmindeyken var edeceğine karar verdiği, can vereceği kulun rızkını, ecelini, amelini baştan belirlemez miydi zaten? O kul kendisine tahsis edilenle bir hayat programı süreceğine göre o kulun fakirlik diye bir derdi olmaz elbette. Aynı zamanda böyle olan, bu makama eren, yani Kur'an okuyan, Kur'an'ı anlayan, Kur'an'la zenginleşen bir adam için de bundan başka bir zenginlik ihtiyacı olmaz ki zaten. Bir başka hadis hatırlıyoruz konuyla ilgili. Men lem yeteganne bil Kur'an felese minna. Kur'an'la yetinmeyi bilmeyen, Kur'an'ın kendisine zenginlik imkanı tanıdığını bilmeyen, Kur'an'la zenginleşmeyen, Kur'an'ı zenginlik konusu bilmeyen kimse elbette bizden değildir anlamına gelecek. Hatta Kur'an'ın lügatül fakir olduğunu söyler eskiler. El Kur'anu lügatül fakir. Fakirin lügatıymış. Yani Kur'an bildi mi adam, din bilir değil sadece, dil de bilirmiş. Yani anlatım tekniklerini de bilir, anlatım imkanlarını, yöntemlerini de bilir. Kur'an'la beraber adam zengindir, fakirlikten kurtulmuştur, fakirleşmeyecektir. Artık ondan sonra, Kur'an'dan haberdar olduktan sonra bir adamın bir başka zenginliğe de ihtiyacı yoktur. Tekrar okuyorum. La faqate li abdin yakra'ul Kur'ane ve la gina lehu ba'de. Kur'an'ı okuyup haberdar olan bir kul fakirleşmez. Zaten Ondan başka da zenginlik yoktur. 617. La fakra eşeddü minel cehil. Cehaletten daha beter bir fakirlik yoktur. Bazen arkadaşlar arasında şu Kur'an'ı anlat, açıkla biraz ya da şu hadisi şerh et denildiğinde nazlanmayı bilen pratik ifadeli arkadaşların hemen cevapları hazırdı. Yani Allah anlatamamış, Allah açıklayamamış, peygamber açık konuşmamış da ben mi açıklamam gerekiyor diye. Neredeyse zaman zaman bu duygu tüm benliğimi kaplar. Söyleyin, la fakra eşeddü minel cehil sözünün açıklanması gereken bir tarafı mı var ki? Yani açıklamaya muhtaç olan tarafı kalmış mı? İyi ama peki bazı hadislerde neden öyle yapmıyoruz? Galiba ben kendimi kurtarmak için olsun ama sen meseleyi anlatmak için, sen meseleyi bir daha anlamak için anla. Galiba kimi konular bizim dünyamızın tamamen dışına çıkmış. Biz onun öyle olabileceğini bile düşünmüyoruz. Hayatın bir de o bölümü varmış. Bundan haberimiz kalmamış, olmamış, bitmiş. Biz onun dünyasının dışında bir dünya kurmuşuz da işte böyle bir dünya vardır diye ondan haberdar etmek için konuşmaya cüret ediyor, cesaret ediyoruz. Değilse söyleyin, cehaletten daha beter bir fakirlik yoktur. Açık mı? Eyvah, yani bir adam cahilse fakirdir mi? Öyle değil. Fakirlik ne onun yanında? Daha beter, daha beter bir şeydir. Peki ama adama nasıl da cahil dediniz? İki tane fakülte bitirmiş, iki tane fakülte kurmuş, iki tanesinde yeniden yapılanma üzere plan ve program adamı bu adam. Nasıl da cahil dersiniz mi? Öyle değil. O konudaki cahillik veya alimlik benim konum değil, bilirsiniz. Herkes haddini bilsin. Ama ben Kur'an'ın ve sünnetin söylediği anlamda cahilden söz ediyorum. Yani bir adam varlığını, ama neden var olduğunu, onu kimin var ettiğini, ama neden var ettiğini, bu varlığı nereye kullanacağını, nasıl kullanacağını, yani bir başka ifadeyle kulluk için var olduğunu, kulluğun nasıl yapılacağını bilmezse, ya da bilginin ne olduğunu, neyi bilebildiğini, ne kadar bildiğini, ama neden bildiğini, bu bilgisinin kendisine neye yarayacağını bilmezse adam cahil değil de nedir söyleyin? Ölümü ve ondan sonrasını, yeniden diriliş ve hesap kitap ve mizan ve teraziyi bilmezse adam, peki ama bu adam cahil değil de nedir söyleyin? Ana nedir, baba nedir, bunun ne anlamı vardır? Miras nedir, mal nedir, nerede kullanılır? Namaz nedir, abdest nedir, ne anlamı vardır, ne faydası vardır bunları bilmeyen adam, söyleyin cahil değil de nedir? Ama siz cahil diye harfleri oynatan ve hoplatan bir adamdan söz ediyorsanız, ona alim diyorsanız, ya da bir adam ki hikaye herhalde yeri geldi artık, 2 metre öteye bir iğne saplayıp ipliği atınca deliğine takan bir adam, bu işin alimi, allamesi bir adamsa, siz ilim deyince bunlar anlıyorsanız, akademik yapılar, bu tür projeler, efendim tezler ve benzeri savunmalar ya da objektif ve projektif anlatımlar anlamına ilim ve cehaleti siz o alanda var biliyor, yani Kur'an'ın dedikleri, sünnetin dedikleri, Allah'ın istedikleri, peygamberle birlik bir hayatın gerekleri ilmin ta kendisi değil zannediyorsanız, biz kelimede önce anlaşalım. Ben o konuları bilmiyorum, beni affedin. Ama ben Kur'an ve sünnetin alim dediği ya da Kur'an ve sünnetin cahil dediği insan tipinden söz ediyorum. Hani aleyhissalatü vesselam gelmeden önce yaşanan bir hayatın tümüne cahiliye devri diyorduk ya. Ama o adamlar bir şey bilmiyorlar mıydı? Yani mesela o adamlar kum üzerinde yürüyen birinin izinden kabilesini bilebiliyorlar. Ya da yalçın kayalığa basan bir adamın ayak izinden kadın mı erkek mi olduğunu anlamaktan öte, hatta daha nice bilgiler ortaya koyuyorlardı. Gökyüzünü farklı tanıyorlar, yağmur adına farklı bilgiler edinmişler ya da insanların tarihle ilintileri, tabiatla ilintileri, birbirleriyle ilişkileri adına nice bilgiler sahibiydiler. Ama bütün bunları Allah'a kulluk adına bilmiyordular ya, yani Allah'ın hayata karışması anlamına, uluhiyetini, hayata program çizmesi adına rububiyetini bilmiyorlardı ya insanlar, işte bu tür insanların cehaleti ya da mukabili insanların alim oluşları söz konusuysa, la fakra eşeddü minel cehil, cehaletten daha beter bir fakirlik yoktur. Adam ilmin cahili, yani ilmin fakiri ise bu adamın kaybedecek nesi kalmış ki? Hani meşhur bir fıkradır. Felsefenin envai türlü çeşit numaralarını bilen bir adam. Yani kelimeleri ve cümleleri, felsefe, mantık, sosyoloji, pedagoji ama bilmem ne loji olarak oynatmayı bilen bir adam. Hoplatmayı, yerinden oynatmayı bilen bir adam. Bir köylüye, güya kendince hayattan habersiz bir adama misafir olur. Olay bu ya, hikayedir diye anlatılır. Adam cömerttir. İzzet ve ikrama boğmak ister misafirini. Tüm alaylarına rağmen, hakaretlerine dayanır, olsun der, misafirdir der. Ona izzet ve ikram için kayığını hazırlar. Onunla birlikte suya, yani göle, denize girerler. Adam ukalalığı üzerindedir ya o gün. Diğeri de kabul günüdür sanki, ne derse kabul eder önce. Olsun der, kısa süre der, misafir der, 3 gün sonra der, kendince makul mazeretleri vardır. Sorar ona, sen der, Aristo mantığı bilir misin? Hayır efendim, duymadım, nedir o? Köy mü, kent mi, kasaba mı? Ne bilsin adam? Düşünce dünyasının katilidir. Yeni bir düşünce modelidir. Ona sahip olan insanlar Müslümanca düşünmeyi bile unutacaklardır. Nereden bilsin gariban? Öyle mi der, hayatının 1/3 gitti. Peki sen bilgi ve bilim teorilerinden haberin var mı? Hayır der adam aynı safiyetle. Hayatının 1/3 gitti der yine. Peki der adam, sen varlık teorilerini bilir misin? Bildin mi, bu konuda bilgin var mı? Hayır der adam, bilmiyorum. Hayatın gitti be, 1/3 daha gitti, 1/5 daha gitti diye kendince hesap yaparken birdenbire bir fırtına, kayık alabora olmaya başlar. Der ki adam, suya düştü düşecek olan karşıdaki o ukala pozisyondakine, der ki, üstadım, aman şevketlüm devletlüm, sen yüzme bilir misin? Yok der, hayrola, ne yapacaktık da, sen ama bilirsin ya, yardım eder misin? Geç oradan der, hayatın tamamı gitti, sen bunu iyi bil, biraz sonra sen ölümle karşı karşıyasın. Ne dersiniz? Cehaletten daha büyük fakirlik var mı? Adam haddini bilmezse cahildir. Hayatını bilmezse cahildir. Mematını, ölüm ve sonrasını bilmezse zaten cahildir. Öyleyse bunları bilen alimdir. Ondan dolayı İslam'a göre Müslüman alimdir. Müslümanlığı en az bilen, Müslümanlığı hiç bilmeyenden daha alimdir her zaman. İlim, Allah'ın gönderdiğini bilmektir ve ona sahip olmaktır. La fakra eşeddü minel cehil. Cehaletten daha beter bir fakirlik yoktur. La kebirate ma'a istiğfarin ve la sayirate ma'a israrin. Ya Rabbi sen yardım et. Amin. Allah'tan bağışlanma talebi olduğu, yani istiğfar edildiği sürece günah büyük olmaz. Ama günaha ısrar edildiğinde ise o günaha küçük denmez. Allahu Ekber, Estağfirullah. Evet, enfes bir kural. Bir rahmet tecellisi, bir merhamet unsuru, şefkatle kucaklayan bir peygamber sözü, ne dersiniz? Mübalağa ettim mi? Nasıl da güzel bir haber, nasıl da sevindirici, coşkulu bir haber, nasıl da müjdeli bir haber huzurundayız. Farkında mısınız? Yoksa bana mı öyle geliyor? Günaha girdiniz. Ama öyle eften püften, yabana atılır cinsten değil, büyük de oldukça, evet, ne kadar büyük? Seni içine atacak kadar büyük, öyle mi? Seni yutacak kadar büyük. Cennette olsaydın dışına çıkaracak kadar büyük. Seni mahvedecek kadar, seni yok edecek kadar büyük, öyle mi? Evet, daha büyük, hatta diyemedin, utandın bak, o kadar büyük günah işlemişsin ki, aman Allah'ım ne kadar büyük, olsun, istiğfar etsene. Hem bir büyük tevbe ediver, büyükçe bir istiğfar ediver, yani senin günahını yok edecek, silecek, mahvedecek, ortadan kaldıracak kadar bir büyük istiğfar, yani candan, ciğerden, damardan bir istiğfar et, af dile Allah'tan, bağışlanma dile, ya Rab de, yok ediver de, ben pişmanım de, ya Rabbi Ben bir daha işlemeyeceğime söz veriyorum. Tamam ya Rabbi de. Bak ki o günah nasıl da küçülüyor, nasıl da eriyor, nasıl da böyle senin büyük dediğin o azameti, o cesameti vardı ya, nasıl da yok olup ortadan kalkıyor. İyi ama sen istiğfar edince günah büyük kalmaz ki. Büyük günah olmaz ki. Günah büyüyebilir mi senin istiğfarınla? O artık yok olmaya, o silinmeye, o ortadan kalkmaya mahkumdur. Hem ki sen gerçekten cidden tevbe eder, istiğfar edersen o günahı yarın aleyhissalatü vesselam'dan öğrendim. Ben onu görmedim mi? Yani peygamberi görmeyince onun dediklerini o dedi gibi anlamama imkan yok mu? Olur mu öyle şey? Benim annem, Hazreti Ayşe annem, ha senin de annendi, annemiz, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ilk vahiy geldiğini ümmete anlatan, üstelik detaylı anlatan belki ilk kişi. Ama haberiniz var mı? O olaydan sonra doğmuştu. Olsun, yalan söylemesi gerekmez ki. Doğruları, doğru şeyleri anlatanlardan duymuş ve o da bize anlatmıştır. Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kıyamet gününde, hesap kitap ortamında, mizanın başında kitaplar verilince, müminler için gerçekten müjdeli olarak der ki, bakacakmış Müslüman, hatırlayacakmış orada yazanları bir bir, evet bunu bunu bunu da yapmıştı ama bunu bunu da yapmıştı, eyvah ben mesela çarşamba günü öğleden sonra şöyle bir nanı yemiştim, acaba o da var mı deyince açıverecek, bakıverecekmiş defterin o bölümüne, ama hayret, orası bomboş, berrak ve bembeyaz, melekler hemen fısıldayacak, müjdeleyeceklermiş. Sen ondan sonra istiğfar ettin, pişman oldun, tevbe ettin de biz onu siliverdik. Ya da ondan sonra sen bir hasene işledin de o onu sildiriverdi diyeceklermiş. Demek ki la kebirate ma istiğfarin. Sen istiğfar et, kebira kalmaz sana. Ve la sagirate ma ısrarin. Ama küçüktü günahın, küçücüktü. Hem o kadar küçüktü ki hiç de iltifat etmedin. Hatta onun gibi bir daha sonra bir daha yaptın. O günahı bir daha sonra bir daha yaptın. Ne olur o zaman? Aleyhissalatü vesselam'dan alıyoruz örneği. Bir yolculuk esnasında bir yerde mola verirler. Herkes bir iş bulur kendine. Kimisi develere, kimisi atlara bakar belki. Kimileri ateş için, kimileri yemek için seferber olur. O arada aleyhissalatü vesselam da çalı çırpı toplar. Hani yakılsın diye. Hatta sahabe fark eder etmez aman ya Resulallah biz yapsak derler de yok bu da bana düştü der. İşte buradan hareketle bir örneği vardır. Nasıl ki o küçücük çalı çırpı toplandıkça, birleşince, hepsi beraber yanınca ateş olur yakar ya, küçük günahlar da öyle der. Toplanırsa adamı yakıverir. Öyleyse küçüktür diye aldırış etmemek ya da küçücükmüş diye tekrar etmek gerekmiyormuş. Sözü daha güzel söyleyelim. Aleyhissalatü vesselamın dediğini tekrar ediyoruz. La kebirate ma'a istiğfarin ve la sagirate ma'a ısrarin. Allah'tan bağışlanma talebi olduğu, yani istiğfar edildiği sürece günah büyük olmaz. Günaha ısrar edildiğinde ise o günaha küçük denmez. 619. La ma'le a'vedu minel akli. Akıldan daha değerli bir sermaye yoktur. Adam aklını beğenir o zaman dersen, beğensin tabi. Adamın aklı varsa, bunu hakta kullanacaksa, vahyi anlamada kullanacaksa, söyleyin bundan değerli ne ola? Adamın sermayesi varmış, malı mülkü, parası pulu varmış, altınları, gümüşleri, aman Allah'ım dükkan tezgahları, dünya onunmuş, bir dünya daha onunmuş, dünya altın dolu, hepsini de yarın cehennemden kurtulmak için feda olsun ya Rabbi, fidye veriyorum diyecekmiş. Ne yazar? Ne kazanır? Söyleyin, bu sermayenin ne faydasını görecektir? Ama aklını kullansaydı, işte o, onu ateşten koruyacaktı. Çünkü, diyecekler ki yarın ateşi hak edenler, فَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا اَوْ نَاقِلُوا مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Nolaydı, keşke kulak verseydik, dinleseydik, yani akletseydik, aklımızı kullansaydık ya da işte o zaman sair ashabından olmazdık diyecekler ya, işte aklı kullananlar. Yani herkesin aklı var zannetmeyin. Eğer Müslüman olmaya kullanmıyorsa insanlar akıllarını, onların aklı yoktur diyebilirsiniz. Hatta bir adam, hani bazıları vardır, kimi konuları kendilerine özel görev edinirler. Kur'an deveye bakmaz mısınız dedi diye bir ömür vermiş. Deve konusunda iki büyük cilt kitap hazırlamış. Maşallah. Allah hayrını versin. Allah hayırda kullandırsın. Bir adam da madem ki Allah akıl konusunda söz söylüyor, acaba akıl neyin nesidir diye kendince incelemiş de incelemiş, sonunda bulduğu enteresan. Bakın ey Müslümanlar diyor, Allah Kur'an'da mesela taş kelimesini el-hacer olarak kullanıyor. Yani taşın kendi başına kullanıldığı bir anlamı var. Ya da su veya sema veya arz bizzat kendi başına kullanılıyor da, ama Allah akıl kelimesini el-aklu diye bizzat akıl olarak kullanmıyor. Ya aklı kullanmak olarak kullanıyor. Öyleyse akıl kendi başına hiçbir şey yapamaz, bunu iyi bilin diye böyle bir sonuca ulaşmış. Yani onun dediğine göre akıl bir başına ne yapabilir ki? Ama akıl kullanılırsa bir iş yapar, bir işe yararmış. Aklın da kullanıldığı iki alan olduğunu biliyorsunuz. Yani dış dünyadaki kulakla ve gözle anlaşılacak ayetleri akıl kalbe gönderir. Ama bunu reddet diye ya da bunu kabul et diye gönderir. Yani insanlar aklını ya hayatı Allah'ın istediği gibi yaşamada, yani vahyi hayatın hakimi olmada kullanır, ya da tam tersine küfre düşmede, şirke ve isyana düşmede kullanır. Öyleyse akıl gerçekten çok büyük bir sermayedir. La male a'vedu minel akli. Akıldan daha değerli bir sermaye, daha değerli bir mal yoktur. 620. La muzaherete elsaku minel müşavereti. Danışıp istişare etmekten daha sağlam bir destek olmaz. Danışacaksınız, istişare edeceksiniz, destek bulursunuz. Ama insanlar istişareyi emir almak kabul ediyorlar. Onun için neden bak yakının, baban senin, hocan senin, kocan senin, akraban senin, tanıdığın senin, bu konuyu o iyi bilir, ben de ona sorarım, neden bana soruyorsun da ona sormuyorsun denilince, iyi ama ona sorunca dediğini yapmazsam kızar. Yani diyorum aleyhissalatü vesselam bu gibilere, kimi alimler vardır kendilerini sultan zannederler, söyledikleri söz sanki emir gibidir, fermandır, aykırı hareket edenlere ceza verirler diyordu ya, ona mı benzer? Adam edeben susuyor tabi maalesef. Yani istişare emir almak değildir. Adam gelecektir sana, istişare edecektir seninle, sonra bildiğini yapacaktır, olsun ama sana sorsun. Böyle örnekler bilirim, hoşlanırım da. Bir arkadaşının evliğinde adım adım hep yanımda, sözüm hep kulağındaydı. Her şeye rağmen olmazlar anlatmıştım günlerce belki, yani belki bir ay, belki 40 gün. Sonunda kendisinin de bir evlilik söz konusu olduğu bir dönem, kilometrelerce öteden kafasını ve gönlünü, kalbini, samimiyetini toplayıp bana gelmiş. Sordu, böyle böyle bir ortam, bir evlilik derdim var, sana istişareye geldim. Samimiyetini bildiğimden, becerebildiğim bütün ciddiyetimle anlattım. Anlattım, sonunda dedim ki, abi canım kardeşim, kusura bakma, bir de benim sorum var, buyur dedi. Sen dedim bütün bunları arkadaşın için benden zaten dinlemiştin, bir de sen niye geldin soruyorsun. Ama dedi, o zaman ben belki arkadaşım için dinlemiş olabilir, işin özünü kaybedebilirim. Ben şimdi kendim için yeniden dinlemek istedim. Ben bu mahsurları bilerek ama evlenmek istiyorum dedi ve evlendi. Memnun oldum. Yani beni dinlemedi diye mi? Hayır, istişare mantığı güzel diye. Öyle olunca istişare edin ama danışın. Mesela adam kendince bir organizeden yana, o organize için çevresindekilerle istişare ediyor. Hatta onları toplayıp birlikte tekrar istişare toplantıları düzenliyor. Ama bana haber etmiyor ve özellikle de saklanmasını istiyor. Peki neden ama diyorum, senin zaten ne diyeceğini biliyorum diyor. İyi ama sen biliyorsun, bir de onlar bilseler. Ya da bir de benim o bildiğin sözümü bir de benden dinlesen de bilerek hareket etsen, yani birileri peki onunla istişare ettin mi denince, evet ettim, şöyle söyle dedi ama mahsur yok desen, ona yanaşmıyor insanlar, yani sormak istemiyorlar. Mesela hanımı konusunda çevresinde ne kadar adam bildiği adam varsa hepsiyle istişare eden birisine, bir arkadaşa, peki ama neden bana sormadın deyince, ben zaten senin ne diyeceğini biliyorum diyor. Ama bir de benden dinleseydin diyorum, adam dinlemek istemiyor çünkü aslında fikrin o bölümüne karşı da ondan galiba. Nice siyasiler, ekonomistler ya da toplumsal alanda söz sahibi olduğunu zannedenlerin böyle hastalıkları olduğunu zannediyorum. Ama özellikle hoca takımında böyle bir söz dinlememe özelliği vardır. Oysa bence dinlese Müslümanlar. Yani dursalar ve dinleseler, sonra tekrar dinleseler, sonra yine bildiklerini yaparlarsa, bildiklerini yapsınlar, hesabı kendileri ödeyecekler ama önce bir dinleseler. Yani bu senin dediğini ben çok biliyorum zaten, ben senden iyi biliyorum da ondan başladım demeseler, benim bildiğim öyle. La muzaherate evsegu milen müşaverati. Danışıp istişare etmekten daha sağlam bir destek olmaz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.